Herkese San Francisco'dan merhaba. Amerika özel bölümümüze devam ediyoruz. Yanımızda da Ferhat var. Ferhat'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk. İkinci kez.
İkinci kez. Evet. Gerçekten Swipeline Podcast'te ikinci kez giren ikinci insansın. Birinci de Raşit abiydi.
O süper.
Aynen öyle. Başlamadan önce de tabii ki bu Amerika özel serisinin olmasını sağlayan sponsorlarımız var. Destekçilerimiz var. Birincisi Otelze. Şu ana kadar benim kullandığım en rahat ve en finansla entegre otel pazar yeri. Mutlaka kullanın diyorum. Her satın alım yaptığınızda da orada küçük bir para puan birikiyor ve akabinde ikinci, üçüncü ve diğer satın alımlarınızda indirim olarak yansıyor. Ben buna bayağı tav oldum açık olmak gerekirse. İkincisi sponsor değil fakat Turkish Airlines, Türk Hava Yolları. Süper destekçiler. Yaptığımız işe çok saygı duydular. Harika bir deneyimdi gelmek. O yüzden sadece teşekkür etmek istedim. Ferhat'cığım.
Evet. İkinci kez ben hatırlıyorum. Galiba 1,5 sene önce benim odamdan bağlanmıştım. O
evet. Belki COVID biraz zamanı. Daha fazladır biliyor musun?
Olabilir. Belki 2 sene olmuştu.
Ben 2 sene. Çünkü pandeminin bayağı ortasındaydık.
Evet, evet.
Yanlış hatırlamıyorum. 2023'te olduğunu düşünürsek bence de hatta 2 sene olmuştur.
Türkiye'de odamdan.
O zaman soru çok belli abi. Evet. Neler değişti o zamandan bu yana?
Ya galiba en büyük değişiklik benim buraya gelişim.
Aynen öyle.
Türkiye'deydim o dönemde. Ve buraya zaten bir hayaldi. Başlarken de global bir şey çizmek istiyorduk. Buraya geldik. Yaklaşık 1,5 senedir buradayız. Ekip global. Artık tamamen fokusumuz Amerika pazarı. Hı-hı. Başlarken hikaye biraz şeydi. Ya pazar yeri mi yapsak? Şarj ünitesiyle insanları bir araya getirelim. Bugün hikaye artık çok başka. Bir finansal teknoloji şirketi.
Evet.
Ve dünyada ilk kez yaptığı şeyler var. Aslında onu burada inşa etmek de büyük bir şey, fırsat benim için de.
Eskiden neydi, şimdi ne ve nasıl devam ediyor? Çok sorun var sana, o yüzden hızlı gidelim.
Süper. Türkiye'de biz başlarken şarj ünitesiyle insanları bir araya getiriyorduk. Ana modelimiz. Bir sürü şarj ünitesi var. Markalar geliyor. Türkiye'de yeni şeyler var. Biz acaba bu atıl olan şarj ünitelerini elektrikli araba kullanıcılarıyla nasıl bir araya getirebiliriz? Onun üzerine gidiyorduk. Hı hı. Burada yaptığımız en büyük şey marketplace modeliydi aslında. Ve onu ilk kez Türkiye'de yaptıktan sonra Amerika'ya kopyalamaya başlamıştık. Yani amacımız Amerika'da da test etmek ve bir şeyler denemekti. Ve sadece fokusumuz bireysel kullanıcılardı. Hı hı. Fakat fark ettik böyle bir 6-7 ay sonra bizim ürünümüzü kullanan insanların birçoğu aslında filolardan geliyor. Ve bu bizim için iyi bir işaretti. Acaba farklı bir şey yapabilir miyiz? Ve çok büyük bir volüm oluşturmaya başlamıştık. Çünkü biz şarj ünitesi deneyimini uçtan uca bir araya getiriyorduk. Yani kullanıcılar şarj ederken Starbucks'tan kahve alıp loyalty programıyla bu kahveyi bedavaya içebiliyorlardı. Hmm. Çünkü uçtan uca bir deneyim vardı. Sustainability büyük bir hattı. Markalar içeriye reklam veriyordu. Karşılıklı ilişkiler yaratıyorduk. Daha sonra Visa ile yolumuz kesişti. Visa ile beraber aslında Amerika'daki enerji ekosistemini ve fuel card industry'sini tanımaya başladık. Ve Visa bize işte bir industry var, fuel card bunun adı. Sadece ana amacı filoların kendi deneyimlerini daha iyi hale getirmek gas station'larda. Biz bunu elektrikli arabalara nasıl yönetebiliriz? Çok fazla volüm oluşturduk. 3 ayda 140 bin dolarlık volüm çeviriyorduk biz.
Aa.
Daha sonra Visa dedi ki bunu bir kart yapalım. Dünyada ilk kez elektrikli araba kullanıcılarına göre. Bizim de çok mantığımıza yattı aslında. Çünkü hem loyalty vardı hem bir şekilde transaction vardı içeride. Ve dünyada ilk kez elektrikli araba kullanıcılarına bir debit kart yarattık.
Dünyada ilk.
Evet, dünyada
bak,
ilk
kez. Bak bu çok garip bir şey.
Aynen. Ve ilk kez Amerika'da başladık buna. Fokusumuzu tamamen Amerika'ya çektik. Yani bizim belki de en büyük öğrendiğimiz şey oydu. Yani belki Türkiye'deki birçok girişimcinin yaptığı aynı anda birçok şey yapmak. Bizim bu süreçte öğrendiğimiz en büyük şey sadece Amerika'ya fokuslanalım.
Hı-hı.
Tek bir iş yapalım. Kullanıcılar bu kartı alsınlar. Uçtan uca bütün o şarj deneyimini bu kartla yapsınlar.
Hı-hı.
Ve içeride bir volüm oluşturalım. O sırada yine bizim product champion dediğimiz product'ta en çok kullanan user'ların filolardan geldiğini biliyorduk. Bu sefer acaba B2B bir şey geçebilir miyiz? Filolar için bunu sunabilir miyiz diye. Bugün EV kullanıcıları ve filolar için dünyada ilk kez elektrikli araba kullanıcılarına özel bir financial teknoloji yarattık. Kullanıcılar şarj edebiliyorlar, sigortalarını ödeyebiliyorlar, bütün auto-related expense'leri takip edebiliyorlar. Filo müdürleri de bu bütün expense'leri tek bir dashboard'tan kontrol ediyorlar.
Hı hı.
Şu an Amerika'daki şarj ünitelerinin %60'ını cover ediyoruz. Son 3 ayda 750 bin dolar volüm oluşturduk.
Maşallah.
Haftalık %40 büyümeyle. Aslında bir şey böyle değişim oldu. Tabii yatırım aldık o süreçte. İyi bir yatırım turu kapattık.
Y Combinator var.
Evet, içeride Y Combinator var, Ford var, Porsche var, Technexus var. Yeni bir yatırım turu daha kapatıyoruz.
Hadi bakalım.
Birkaç hafta içerisinde. Güzel bir deneyim oldu bu 2 sene.
Her şeyden önce süper özetledin. Dostlar, Herif Amerika'da yaşıyor. İngilizce konuşacak arada. Lütfen iyi davranın Ferhat'a. Ama sen yine de Türkçe kullanmaya özen gösterse sevinirim.
Gelmeden önce ortamla konuştuğum ilk şeydi. Lütfen İngilizce terminoloji kullanmayayım. Bunu deneyeceğim.
Abi yapacak hiçbir şey yok. Bu normal evet. Bu arada. Yani Türkiye'de olsak da bence olması gereken şey ama rahatsız olan arkadaşlar kesinlikle var diye ben söylemek istedim. Buraya gelirkenki hedef, amaç ve istek neydi? Yani ne oluyor da hadi biz artık gidelim oluyor.
Bizim için market çok önemliydi. Çünkü Türkiye'de başlarken elektrikli araba çok fancy geliyordu ama çok fazla yoktu yani. Hı-hı. Gerçekten 3-4 bin araç ve sadece belirli şarj ünitesi markaları ve bunlar da büyük enerji şirketleriydi. Amerika'ya biz 2 sene önce zaten o korona döneminde de gelmiştik ve biz gerçekten elektrikli arabaların burada yaygın olduğunu sadece Tesla değil birçok markanın biliyorduk.
Ben San Francisco'ya gelince ilk fark ettim. Evet, sana sanırım şey söyledim bunu. Evet. Arkadaşlar siz İstanbul'da, Türkiye'de ne kadar Renault görüyorsanız, işte Clio, Megane, burada o kadar Tesla var.
Bu çok güzel bir analoji. Bunu kullanacağım. Biz de ilk geldiğimizde hep şey diyorduk ya, Tesla bu kadar yaygın. Abi. Hadi çok normal burada. Diğerleri nasıl bu kadar gelmişler buraya gibi bir şey vardı. Ve dedik ki yani biz global bir şey yapmak istiyorduk. İlk günden itibaren ben Zipcar'dayken de Selena Audi'deydi ve ikimizin de ana odağı hep global bir iş yapmaktı. Bunu biraz öne çektik. Buna etki eden birçok şey vardı. Yani bizim yatırım turumuzun %80'i global yatırımcıydı. Ve yani bizim ilk günden itibaren en büyük hayalimizdi. Amerika spesifik olmasının sebebi Avrupa çok iyi bir pazar ama 10 farklı coğrafya yani içerisinde farklı bulunan farklı diller, farklı deneyimler ve EV deneyimi orada çok farklı. Ama Amerika çok tek bütün ve aslında istediğimiz bir pazar yani çok hızlı büyüyen bir pazar. Destek de olunca bizi buraya itti aslında. Daha sonra hikayeler hep bir araya geldi. Yani Y Combinator oldu, yeni yatırımlar oldu. Bu kartopu biraz daha büyümeye başladı ama hep Amerika vardı bir yerde.
İlk gelince yaptığınız şey ne oluyor abi peki? Ortağınla birlikte geliyorsunuz değil mi?
Evet, ortağım benden önce geldi.
Ha, öyle mi?
Ben sonra geldim. Bizim teknoloji takımı hep Türkiye'deydi ve biz buraya hep operasyon olarak bakmıştık. İlk geldiğimizde ortağımın yaptığı şey sanırım 1,5-2 ay boyunca elektrikli araba denemekti. O kültürü denemek, şarj ünitesine gidip insanlarla konuşmak, neden kullanıyorsun, hangi uygulamayı kullanıyorsun, ne kadar harcıyorsun, markalarla görüşüp burada nasıl bir deneyim var, siz ne yapıyorsunuz? Çünkü bizim galiba ilk baştan beri yaptığımız en güzel ve öğrendiğimiz en güzel şey talk to customer yani. Bu burada çok önemli bir kültür ve bizi de bayağı geliştirdi. Yani biz birçok markayla öyle görüştük.
Helal olsun Selinay. Burada şey selam göndermek istedim.
Evet evet.
Kesinlikle en önemli şeylerden biri bu arada.
İlk geldiğimiz günden beri galiba hala devam ediyor.
Akabinde?
Akabinde geldikten sonra tabii ki buradaki teknolojiyi falan anlamaya çalıştık.
Modeli buraya geldikten sonra değiştiriyorsunuz.
Evet evet. Modeli buraya geldik. Okay. Burada bir fragmentation devam ediyor. Yani hala dağınık bir pazar var. Bir sürü marka var. Şarj ünitesine ulaşmak isteyen kullanıcılar var. Ya en büyük olay şuydu. Bir kullanıcının cep telefonunda minimum 4 tane şarj ünitesi uygulaması var.
Ay, evet.
4 tane kart var. 4 tane de subscription var. Çünkü range anxiety çok büyük bir şey EV kullanıcısı için. Hı-hı. Biz bunu azaltmaya çalışıyoruz. Yani evet. İlk yaptığımız olay oydu. Ve bireysele gitmemizdeki en büyük sebep de ya bu deneyim var ama nasıl? Çünkü en çok o problemi onlar yaşıyor. Yani filolar çok büyük şirketlere sahipler ve onlar daha manageable bir şeyle gidiyorlar ama normal kullanıcılar bu konuda ne yaşıyor onu gördük aslında ve evet, Amerika'ya geldikten sonra büyük bir şey değişim yaşadık aslında.
Değişim yaşamadaki en büyük rol kime ait sence?
Bence Selina'ya ait. Çünkü onun başından beri şey çok iyiydi. Yani hustle oluşu ve sürekli ilk günden itibaren biz dışarıya çıkalım. Biz dışarıya çıkalım. Ve bunu iki gücü birleştirdik. Ben teknoloji takımının hep Türkiye'de kalmasından yanaydım. Çok iyi bir iletişim var. Çok iyi bir deneyim havuzu var. Ve çok kolay hiring yapabiliyoruz. Yani bu bizim için iyi bir skill. O da her zaman operasyonun yurt dışında olmasını sağlıyordu. Galiba en büyük push'u ondan aldık diyebiliriz. Yani ekibin genel motivasyonunda büyük bir enerjisi var.
Biz pazar yerinden artık bir finans teknolojilerine geçelim mi?
Orada ben push ettim ve Selinay'dan ilk tepkiyi Selinay'dan almıştım. Çünkü fintech olmak çok kolay bir şey değil. İki sebebi var. Birincisi çok regülatif bir pazar. Benim konuştuğum ana dilim değil İngilizce ve regülasyon hiç bilmediğim bir şey buraya ait. Birinci zorluğu bu. İkinci zorluğu belirli şartları var. Türkiye'de nasıl bugün bir banka kurmak istiyorsanız birçok şartı varsa Amerika'da da var. Oradaki en büyük şey tricky gördüğüm şey biz bir volüm oluşturmuştuk. Benim ana amacım bunu finansal teknolojilerle bir araya getirebilir miyiz fikriydi. Çünkü loyalty var, ödeme var, bütün yöntemler var. Biz birçok para veriyoruz aracılara, Stripe gibi diğer kullandığımız tool'lara. Biz bu parayı monetize edebilir miyiz? Aslında buna odaklanmıştık. Kart da benim tamamen işte Türkiye'de Papara, burada Revolut, N26'dan gördüğüm ve aslında olabilir. Çünkü Amerika'da çok fazla dikeyler var işte. Çocuklara özel kartlar, yaşlılara özel kartlar. neden elektrikli arabaya olmasın? Çünkü sustainability bir şey var, tarafı var ve yeni bir pazar. Aslında tamamen fikirle ortaya çıkıp işte yine pazar araştırmasıyla, görüşmelerle, filolarla, farklı şeylerle ortaya çıktı ama gerçekten çok pushback aldım. Hem takımdan aldım çünkü teknolojisi de çok farklı ve ha deyince değişecek bir şey değil.
Ulan yaptık bu kadar, evet, şimdi baştan mı yapacağız?
Kesinlikle öyle oldu. Galiba bir 3 ay full focus finansal teknolojilere odaklandık. Ve yani bence iyi hiringler de yaptık. Yani çok fazla farklı Amerika'dan, Türkiye'den finansal teknoloji alanında çalışan insanları ekip aldık. Kaç kişi ekip? Şu an 12 kişiyiz. 7 kişi product'ta. 5 kişi tamamen operasyon, customer success dediğimiz alanda. Dediğim gibi teknoloji Türkiye'de ve burada operasyon var sadece. Böyle de devam edecek.
Şeyi çok az konuşuyoruz gibi hissediyorum Ferhat ya. Y Combinator'a katılan Türkleri ve oradaki deneyimi. Okey, çok da fazla Türk tabii ki girişim katılmıyor. Sizi biliyorum, kamyonu biliyorum. Zamanında sanırım Umur Çubukçu'nun sitesi de katılıyor değil mi?
Evet, Umur 2010 zamanı, yani böyle çok hot bir zaman.
Evet, çok daha eskiden.
Aynen, çok çok eski. Umur bizim bu batch'teki partnerlerimizden birisi. Çok denk gelme.
Bu seride Umur da var bu arada.
Süper olmuş çünkü bence hikayesi çok enteresan ve YC'deki geliş amacı da çok farklı. Geçen biz Umur'la bir yemek düzenledik Türkler için. Bir hesap yaptık. Şu an YC'de 8 Türk var. 80 milyon insanız. Dünya nüfusunun %1'i falan böyle. Binde biri. Biz de şu an YC'de %1'i oluşturuyoruz normal. Ya böyle çok ütopik bir şey değil aslında. Çok doğal bir şey. Ben bu batch aslında kişisel olarak da hep yani daha çok Türk'ün olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şey evet, çok kalabalık değiliz. Full Türk bir takım galiba bir yani kurucu ortakları bir biz varız. Bir startup daha var. Genellikle hep co-founder'lar var. International. Ama evet şey giderek sayı artıyor. Önceden daha farklı startup'lar da gelmiş gitmiş YC'ye ama... YC bambaşka bir deneyimdi yani.
Anlatsana deneyimi, süreci, orada çıktığı senin için.
Ya galiba kişisel olarak başlayayım. Benim YC öncesi ve sonrası diyorum.
Ha okey, o kadar.
Evet, iki sebebi var. Bir, hayatımda hiç görmediğim bir community. Ama böyle şey değil. Hikaye bir community değil. Yani sadece var olmak için var olmuyor. Çok birbirine bağlı. Yani siz bir akşam... Brian Chesky ile konuşabiliyorsunuz. Diğer akşam Henry Kay ile konuşabiliyorsunuz Brax'ten. Ya bu şey gibi değil ama bu konuşma. Yani sadece Airbnb nasıl değil. AI de konuşuyoruz. EV charging de konuşuyoruz. Problemleri de konuşuyoruz. Dün ne oldu, bugün ne olduğu da konuşabiliyoruz. Bu bence çok önemli. Geriten gibi çok eskiden beri YC'de olan isimlerle, Paul Graham'le akşam yemeği yiyebiliyoruz. Yani bunların hepsi sadece şey görüşmek için değil... bu community en büyük şeyi. Zaten onların en büyük approach'ı da hep founder community. Yani geçen veriler açıklandı. YC'ye girenlerin %60'ın hiçbir fikri yok.
Evet, yani
çünkü sadece founder'a bet ediyor. O kadar belli ki yani. Founder içeride istediğini yapsın ve düşünsenize hiçbir community'de görmedim. Gir, pivot et fokusu. Yani ne yapıyorsan ya pivot et. Yani hiç önemli değil. Bu bence çok önemli bir hikaye ve bizi de çok destekledi yani. Biz raise edip girmiştik. Bizim için çok expensive bir deal'dı YC. Ama YC'nin kattıklarını şu an gerçekten şey, kişisel olarak da görüyorum kendimde. Çünkü iyi bir lider yaratıyor ve iyi bir lidere fokuslanıyor. İyi bir community yaratıyor founderlarla. Bunların ikisi de beni ben yapan ve ileride iyi bir network kurmamı sağlayacak şeylerden birisi.
Peki şeyi var mı? Böyle bir kriteri var mı sence de? Senin gözlemlediğin herkesteki ortak özellik ne katılanların? Senin badge'inde yani senin döneminde.
Bence bu batch'te domain expertise'e yatırım yaptılar. Yani daha önce bu alanda çalışmış olmana baktılar. Gördüğüm çünkü bütün girişimciler daha önce 4-5 senelik deneyime sahiptiler. Yaş ortalaması biraz yüksek bu batch'te. Çünkü deneyim fokus olduğu için. Ve bu batch'te ilginç bir şekilde B2B fokusları vardı. Yani bu çok göze görülür bir şeydi. Yani B2C çok az startup vardı. Bunun iki sebebi olabilir. Post korona. B2C çok zor bir pazar.
Kesinlikle.
B2B'de de AI çok vardı. Çünkü çok yeni bir pazar. YC'de gördüğüm en büyük şey hot topiklere yatırım yapmıyor. Yani böyle çok çok işte
AI yatırımı benzer.
AI yatırımı onun için çok şey böyle sadece ChatGPT için değil daha çok deep tech girmek çalışıyor. Bio çok vardı. Yani genel söyleyebileceğim şey founder'a bet etmişler yine. Çünkü %60'ını fikri yok. Yani evet şöyle söyleyeyim Umut.
Çok garip.
Düşünsene bir... hiçbir fikri bilmiyor. 10 dakika görüşüyorsun. Bu arada o kadar ilginç bir süreç var ki formu dolduruyorsun. 10 dakika görüşüyorlar ve ardından seni arıyor diyor ki 6 saat içinde karar vermen lazım. Ve 6 saat sonra deal'ı imzalayıp parayı wire ediyor. Yani hiçbir şey için beklemiyor bunun için. Ve bu deal çok simple ve bunu bütün fundraising'ine uygula diyor. Yani bizim bir önceki fundraising süreci 2-3 ay sürmüştü yani. Tabii gerçek ki.
Normali 5-6 ay yani.
Yani en minimum bu zaten. Bu tur bize dedi ki bir deadline belirle Ferhat. Çünkü sen bir öncekinde bir hata yapmışsın. Çok uzun bir süreç bu. Hı-hı. Ve ben bir ayda turu kapatmayı hedefleyerek başladım. Ve o momentumu görebiliyorum yani. O gerçekten o efekti yaratabiliyorsun. Güzel de bir şeydi o, deneyimdi açıkçası. Farklı bir deneyimdi.
Bilmeyenler için Y Combinator'ın şeyine sistem yani... anlaşmayı anlatabilir misin? Sana yatırım yapıyorlar mı? Ne yatıyor, yapıyorlarsa ne kadar hisse alıyorlar? Ne kadar bu eğitim dediğimiz süreç devam ediyor? Ne kadar eğitim sonrası yani dönem bittikten, mezun olduktan sonra ilişkin kalıyor?
Şöyle içeride bir şey yok, müfredat yok. Hı-hı. Bu çok güzel bir şey. Yani ben Türkiye'de de Accelerator'a katılmıştım. Bir müfredat olması bir startup için bir kaos. Hı-hı. Yani çünkü herkes aynı yoldan geçmiyor. Bu birinci en güzel şeydi. Ben de çünkü girerken şey diye bakıyordum. İlk hafta tanıştık. Ha, haftaya ne var? Business model mi öğrenci? Ha, o kadar buna kafamı şey yapmışım ki, dikmişim ki bir müfredat yok. İki haftada bir community ile bir araya geliyorsunuz. O community içerisinde işte alumni'ler geliyor. Branch eskiler, öbürleri. Herkes her batch'ten isimleri getiriyorlar. Dikkat ettikleri en önemli şey o batch'teki dağılıma göre isimler getiriyorlar. Yani fintech focus bir batch'se fintech'ten daha çok, deep tech'se deep tech'ten onları bir araya getiriyor ve partnerin en büyük amacı bizim 5 tane partnerimiz vardı. Getirdiği konukla da istediği startup'ları böyle bir araya getirip onları konuşturmak ve ortaya bir şeyler çıkmasını sağlamak. Deal'ın rakamlarını çok net hatırlamıyorum ama şey olarak hatırlıyorum. İlk bir yatırım yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam $175,000. Bunu sadece %7 alıyor. Hı hı. Diğer şeyde $375,000 da MFN dediğimiz uncapped koyuyor. Yani sen yapacağın ilk turda o değerlemeyle giriyor ve o parayı ama en başından beri veriyor. Yani hı hı. $500,000 toplam yanlış hatırlamıyorsam bu parayı day one veriyor. Ve batch başlıyor. Batch 3,5-4 ay sürüyor. 2 haftada bir founderlarla bir araya geliyorsunuz. Hem kendi batchinizden founderlarla hem de alumni'larla. 2 haftada bir grup office hour var. Yani partnerlerle beraber konuşuyorsunuz. Partnerler de senin bulunduğun batch'teki yani bulunduğun gruptaki şeylere göre dağılıyor. Yani deep tech'se Umur'la görüşüyor atıyorum. İşte daha software tech'se Aaron'la görüşüyor bizden. Böyle farklı farklı sistemler yapmışlar. Ama her partnerle de görüşebiliyorsun yani. Grup ofisi ağrı alabiliyorsun. Hı hı. 4 ayın sonunda program bitiyor. Yani bu şu demek oluyor. Bundan sonraki proseste sadece YC takipçi oluyor. Hı hı. Ve belirli eventler, sürekli düzenli eventler yapıyor. Grup ofisi ağrı yapabiliyorsunuz. Yani partnerler full free zaten. İstediğinizde konuşabiliyorsunuz. Genel böyle yatırım sürecinde bir investor introsu yok. Asla YC'nin öyle bir misyonu da yok. Ben buna da şaşırmışım. Çünkü buna gerek duymuyor bu arada. Çünkü bir demo day yapıyor.
İsmi mi yetiyor acaba? O yüzden mi?
Ya şöyle görüyorum. Bir demo day yapıyor. Hı-hı. Ve demo day'de sadece bir dakika sunum yapıyorsun. Ve 3000 tane investor var.
Yani ne diyorsun bizim, ya? Bizim online herhalde o zaman.
Evet, online. Ha. Live oluyor. Demo day'den sonra biz doğru ya, tabii. 120 tane inbound aldık. Ve çok hot topic investor. Çünkü ihtiyaç duymuyor bu introya. Diyor ki seni ben zaten bir araya getireceğim ve senin bir YC efektin var. Ben şey gibi görüyorum. Hatta YC de kendini öyle konumlu. Stanford'dan mezun olmak neyse. Bence YC'den mezun olmak öyle bir şey.
Kesin öyle bir şeydir yani, bu arada.
Yani acceptance rate'i yani değerlendirirken geriten şey dedi ya. Stanford'ın 1.8 bizim 1.4. Yani kıyaslama şeyleri çok benzer. Ve bence bir okul gibi zaten. Herkes öyle görüyor. Paul Graham'da kurarken hep okul gibi yaklaşmış duruma.
Senin son turu da bu bahsettiğin demo day evet, evet. Sayesinde mi kapatıyorsun?
Evet evet. Ya bizim hiç aklımızda yoktu. Bizim paramız da vardı. Bizim partnerle konuştuktan sonra bence siz yapın. Hızlıca bir Series A'ya gitmeden toplarsınız momentumu dediler ve gerçekten öyle oldu.
Ne yapacaksınız daha peki parayla?
Ya bu tur tamamen Series A'ya odaklanıyoruz. Ve hazır yaptığımız ürünü kopyala yapıştır bulunduğumuz bütün coğrafyada, Amerika'daki bütün eyaletlerde uygulamak ana hedefimiz.
Şu an sadece Kaliforniya'da mı var?
Ya aslında Kaliforniya fokus değil. Bütün şarj ünitelerini kullanabiliyorlar ama biz tabii ki de küçük bir takım olduğumuz için belirli coğrafyalardan müşteriler aldık. Ana hedefimiz yıl sonuna kadar 35 tane fleet kapatmak 10 bin araçla. Series A'ya gitmek olacak. Seneye 2024 ilk çeyrek Series A olur.
Bir dakika, çok hızlı söyledin, anlamaya çalışıyorum. Şimdi şu an kaç eyalettesin, kaç filo var ve kaç kişi kullanıyor ve sen Seri A'ya giderken yani sonraki zıplama turunda ne olsun istiyorsun? Bu süper. Rakamların.
Şimdi şu an bütün şarj ünitelerini, Amerika'daki bütün şarj ünitelerini kullanıcılar kullanabiliyor.
Tamam.
Bu en büyük yaptığımız şey. Amerika'nın %60'ını cover ediyor.
Kullanabiliyor ne demek? Benim bir elektrikli aracım var. Aha. Ve bir tane de Blue Dot kartım var. Şu an Amerika'nın hangi eyaletine gidersem gideyim ben o şarj ünitesini bulabiliyorum. Evet. Gidebiliyorum ve bu kartla ödeme yapıyorum.
Çok doğru.
Bu tamam zaten. Bu tamam.
Okay. Yapılan şey. Filolar farklı coğrafyalarda. Boston'da var, San Francisco'da var. New York'ta var. Filoların dikeyleri var. Biz şu an 3 dikeye odaklıyız. Birincisi dikey rental dikey. Yani araç kiralama şirketleriyle çalışıyoruz. Tabii. İkinci dikey daha çok delivery, post servis yapan işte USPC, eBay gibi diğer markalar. Yani daha çok delivery'ye odaklananlar. Üçüncü dikeyde employee car dediğimiz işte pharma kampanyalar, eczane deposu yönetenler. İşte Johnson & Johnson'lar.
Şirket arabası yani.
Evet, şirket arabasına odaklanıyoruz. Bu üçü. En genel hedefimiz in-city dediğimiz yani şehir içinde dolaşan arabalara odaklanıyoruz. Şehirler arası bizim bir fokusumuz yok. Bunun iki sebebi var. Bir, zaten şehir içinde çok büyük bir kilometre yapıyorlar ve şehir içinde şarj ünitesi deneyimi daha bizim odaklandığımız bir şey. Genel filo yapısında da şu an 50 aracı olan da var, 500 aracı olan da var. Bu turun ana amacı ürünü artık self-serve bir hale getirmek ve 50'den az aracın mı var? Sen gir web sitesinden, bütün deneyimi sen tasarla, kendin yap. Bize hiç ihtiyacın yok. Sen sadece subscription'ını ver. İşte komisyonunu ver ve devam et. Sofistike hale getireceğimiz yeni şeyler var. İşte routing optimization ekleyeceğiz. Farklı insurance gibi, farklı after sales dediğimiz kanalları içeriye ekliyor olacağız. Bunun en büyük artısı finansal teknoloji olmamız. Çünkü finans bir kart olunca istediğin her yerde kullanabiliyorsun bu Değil kartı. Mi? Ya en büyük avantajı
bu. Ben Starbucks'ta da kullanacak mıyım? Ben neden Blue Dot kartını başka yerlerde de kullanmak isteyeyim?
Süper. Bizim şu an filolarda odaklandığımız şey araba ile ilgili, yani auto related dediğimiz sigorta, leasing, araç yıkama, parking gibi sadece araçla ilgili ödemeler şu an ana dikeyimizde, fokusumuzda. Bu kartla kullanmanın en büyük şey tek bir dashboard'dan bütün süreci yönetebiliyorsun. Yani hangi araca insurance'ını ödedin, hangi araç park etti ve ne kadar ödedi gibi bütün o yapıyı tek bir dashboard'dan görmek ana nokta.
İkinci, çok önemli bir şey onlar için.
Çünkü filoda düşünsene 50 tane aracın var. Örnekle gidelim. Cruise bize geldi 2 hafta önce. Cruise burada görüyoruz. 500 tane, tabii, tabii. 1000 tane otonom aracı var. Ve Cruise diyor ki benim her bir driver'ımın cebinde 4 tane app, 4 tane kart ve bunu yönetmek için 3 tane dashboard kullanıyorum. Evet. O kadar net bir problem ki bizim çözdüğümüz ve çok odaklandığımız. Onların hepsini bırak. Çünkü tek bir driver app var, tek bir dashboard var ve sen bütün o süreci yönet. Yani hiçbir şeye ihtiyacın kalmasın. Eklemek istediğimiz hayaller var. Payroll gibi. Çünkü bu çok ilginç bir şey. Burada filo driverları biraz farklı ödeme yöntemleriyle çalışıyor. Yani saatlik çalışan var, gittiği kilometre başına çalışan var. Biz datayı arabadan ve şarj ünitesinden aldığımız için daha fazla bu tür şeylere odaklanıyor olacağız.
Çok iyi. Şey düşündürüyor bana. Bu dünyada ilk defa yapılan bir şey ya. Haliyle insan ve çok fazla insana anlatıyorsun. Anlatırken zorlanılıyor mu ya da nasıl kolaylıklar var? Mesela şu an yaptığınız işi petrol, işte benzinli arabalarda yapan var mı? Onlardan örnek verebiliyor musunuz? Çünkü orada başarılı bir iş varsa eğer, eminim ki size olumlu anlamda reflekt ediyordur.
Kesinlikle. Biz şey kullanıyoruz X4X'i. Çünkü biz Vax for EV drivers diyoruz.
Vax yani dediğin şey
buranın
mi?
En büyük public company'si ve sadece gaz kartlarına odaklı. Aynı şeyi gaz için yapıyor, fuel için yapıyor. Yani petrol benzin için yapıyor, benzin için yapıyor. O kartı alıyor filolar, arabalara koyuyorlar ve driverlar istediği gibi onu kullanabiliyor aslında. Biz de onun EV driver fokusuyuz şu an.
Şeyi bitirmedin diye anlıyorum ama. Ne yapacaksınız bu parayla kısmını? Okey. Bütün eyaletlerde Amerika'daki olacaksınız. Filolarda, XYZ'lerde devamı var mı bunun?
Product sophistic hale gelecek. İki hiring olacak büyük ihtimalle. Takımı böyle 14-15 kişiye getireceğiz. Bizim için iyi bir şey.
Küçük bir takım. Şu an zaten aynen öyle. Daha fazlasını gerek yok.
Evet, bir de international bir takım. Yani bunu çok kolay, kültürleri bir araya getirmek çok kolay değil. Biraz buna fokuslanacağız hatta. Ana odamız ürünü sophistic hale getirmek, self-serve hale getirmek. 35 filo, 10 bin araç. Ana metriklerimiz aslında.
Tamam, hatırladım ilk şey. Evet. 35 filo, 10 bin araç. Evet. Peki bu olunca yani anladığım kadarıyla zaten siz filolara bir servis sattığınız için para kazanıyorsunuz. 10 bin araç olunca yani oradaki metrin senin için gelire dönen tarafı ne?
Aslında kilit şey Series A için 1 milyon ARR yapmak. Bizim aslında bizim o kilidi açan şey olacak yani. 35 filo 10 bin araç 1 milyon kilidini açacak.
Sizde GMV önemli bir şey mi? Tamam, okey.
Yani bizim için içeride döndürdüğümüz volüm çok kritik. Dediğim gibi 3 ayda 750 bin dolar çevirdik. Ve %40 büyüyor haftada.
1 milyon o zaman hiç
1 milyon revenue tarafı.
Pardon, okey.
GMV tarafı zaten en az 10-15 katı olması lazım.
Revenue söylüyor musun şu an?
Şu an için söylemiyoruz ama yani %50-%40 büyüyoruz. Çok tıpkı şeyde büyüdüğümüz gibi hızlı büyüyoruz o tarafta da.
Peki tur hakkında bir bilgi vermek istiyor musun? Öncekiler veya şu anki hali.
Bir önceki turu zaten duyurmuştuk. YC, Porsche, Axel Springer, Ford, Technexus gibi
çok iyiler ya.
Markalar girdi.
Vallahi çok iyiler.
Evet, ya güzel bir başlangıç oldu. Kötü evet. Değildi. Bu tur çok çok iyi isimler var. Türkiye'ye ilk kez yani Türk startuplarına, Türk girişimcilerine ilk kez yatırım yapanlar var. Büyükler var. Güzel. İsim böyle çok net daha açıklanmadığı için söyleyemiyorum ama büyük ihtimal ilk swipeline'da duyuruyor oluruz.
Eyvallah. Yani evet. Hiç gerek yok. Teşekkür ederiz. Tabii evet. Seve seve yayınlarınız da ilki önemli değil. Bana biraz Amerika'dan bahsetsene yani. Çünkü şu an dünya çok garip bir zamanında ya. Zaten o resesyonlardan falan zaten bahsetmiyorum ama özellikle Türkiye'deki bütün insanlar, bütün gençler, benim yaşıtlarım kaçacak yer arıyorlar ya. Bunu çok üzülerek söylüyorum bu arada şu an ama bu bir gerçek ve mutlaka alternatif arıyorlar kendilerine. Ve bizim şöyle bir görüşümüz var. Neresi olsa Türkiye'den iyidir. Ve çok iyi düşünmüyoruz gibi geliyor bana. Nereye, nasıl, ne şekilde ve ne kadar süreliğine gideceğimizi. Ve birçok arkadaşımız teknoloji işiyle de uğraştığı için San Francisco çok gözde yerlerden biri. Amerika, San Francisco nasıl? Gelince neyi fark ediyorsun? Ne seni zorluyor? Ne seni geleceğe dair daha umutlu ediyor? Bana bundan biraz bahsetsene.
Galiba ben gelirken hiç böyle kaçmak gibi değil. Benim ilk geliş amacım bir amaç var ve bir hedefe doğru gidiyorum. Bu kaçmak, güzel bir şey de.
Kaçmak, öyle süper kaçmak gibi düşünmüyorum. Hani buna gitmek yine aynen. Bir amaç uğruna da gitmek
evet,
olabilir.
Evet. Ya buraya gelme amacım tabii ki de iyi bir iş yapmak. Yani biz burada birçok hikaye duyuyoruz Türk girişimcilerden. Bunun hı-hı. sayısını artırmak. Birçok ufak bir anekdot vereceğim içeriye. Geçen bir yatırımcıyla görüşüyoruz. Ve yatırımcı toplantının birinde, çok büyük bir yatırımcı. Bir yerinde dedi ki, ya dedi ben hiç Türk girişimci bilmiyorum başarılı. Aa. Ve ben böyle şey oldum. Ne?
Getiriyor demeyi karbon
ne?
Falan.
Ne dedim. Sonra dedim ki Eren var dedim. Eren Bali belki biliyorsun. Ha bir onu duymuştum dedi. Yani bana verdiği örnek İsrail'de çok fazla var. O kadar şey örnekler var ki. Bence Türkiye'nin girişimcisi çok iyi. Çok hı-hı. iyi girişimciler var ama bilinmiyor. Hı-hı. Ve belki de global olmadıkları için. Bu problem ortaya hı-hı. çıkıyor. Aslında benim ilk gelirkenki de ana hedefim global bir iş yapmaktı. Yani buraya gelirken bütün girişimcilerin ana hedefi her zaman o olması lazım. Yani burası sadece şey hayali bir dünya için veya startup ekosistemi değil. Burada çok çabuk yorulabiliyorsunuz.
Tabii ki canım.
Ve burası çok affetmiyor. Yani sana örnekler veriyorum. YC'ye giriyorsun %60'ı AI yapıyor. Onun hepsini yaşaması mümkün değil. Ve Paul Graham diyor ki yani zaten yaşayacağını yaşamayacağını biliyoruz. Yani bu tabii genel ki. Bir... şey
99 diye bir istatistik var
yani. Bu net bir şey gelirken hep oydu ve gerçekten investor'dan da duyunca ya evet gerçekten çok iyi girişimciler ve startuplar var ama çok yerel ve çok lokal işler dönüyor.
Bu yüzden medyaya ihtiyacınız var arkadaşlar ya, bu bir gerçek bu arada.
Bence bu çok büyük bir şey point çünkü duyurmak ve bunu daha çok ön plana çıkarmak iyisini de kötüsünü de
kesinlikle.
Çok iyi hikayeler de var çok
beslemek
kötü hikayeler de var.
Sen nasıl bu yatırımcını veya potansiyel yatırımcını her ay raporlarla, gelişmelerle besliyorsan medyayı ve kamuoyunu, medya sadece ben ve medya şirketim bana söyleyeceksin diye söylemiyorum. Bizim en büyük olayımız, en büyük gücümüz kamuoyuna sunabilmek bunu. Yani ya milyonlarca belki, insandan bahsediyorum.
Kesinlikle. Ya ve bence etki yapan işlerin yani bunu söylerken dikkat etmek gerekebilir mi bilmiyorum ama etki yapan bir iş olması çok kritik. Yani kopya bence bu son 2,5-3 senenin gördüğüm en büyük şeyi kolay kopyalama üzerine herkes fokus olmuş. Bu yatırımcıda da girişimcide.
Doğru.
Bir iş varsa kolay kopyalanmayacak. Çünkü gerçekten çok kritik bir dönemden geçiyoruz ve bu büyük bir fırsat. Hı-hı. Bir girişimci için yani OpenAI'ları konuşuyoruz vesaire. Çünkü bu bir geçiş süreci. Buraya gelirken de ben hep kafamda ya bu işi burada yaparsam etki edecek mi? Yani hı-hı. bir yere dokunabilecek miyim yoksa denize taşa mı atacağım? Çünkü 300 milyon insan yaşıyor yani. Denize taşa da atabilirsin. Hı-hı. Kullanılır gerçekten. Çünkü 300 milyon farklı insan.
Kesinlikle.
Ama bu etki yaratacak mı yani? İkinci konuda etkiyle beraber ben burada ne kadar iyi olabileceğim? Çünkü hı-hı. burada binlerce girişimci var. Yani diyorum ya aynı batch'te aynı işi yapan 10 tane startup var. Ama bunu bir kişi kurtarıyor. Lider. Bence en büyük point oydu. Ve gelirken şuna kendimi hazırlamıştım. Farklı bir kültür. Çünkü gerçekten çok farklı bir kültür. Yani ben Almanya'da da yaşadım, farklı ülkeleri de gezdim. Hı hı. Ama Amerika ciddi anlamda farklı bir kültür. Çünkü startup'ın doğduğu bir yer,
evet.
ilerlediği bir yer. Düşünsene akşam seninle konuşmuştuk. Yani cruise'a biniyorum ve diyorum ki ya böyle bir bilim kurgu olamaz. Yani biniyorum ve beni bir araba götürüyor bir yere, bir yerden bir yere. Bunu burada yapıyorlar. Neden evet. burada yapıyorlar? Yani buranın taşında toprağında bir şey yok ya. Sosyal bir devlet değil yani. Böyle bizim farklı düşündüğümüz şeyler burada yok aslında. Daha da zor noktalar var. Para hiçbir çözüm değil. Mesela ben gelirken hep onu düşünüyorum. Ya para bulmak asla yetmeyen ve bence bir yatırımcıyla girişimci arasındaki ilişki için de çok kritik bir nokta. Hı-hı. Çünkü sürekli para alarak büyüyemeyeceğin bir noktaya geldiğinde kötü hikayeler çok fazla var.
Aynen öyle.
Ya, ve bu kötü hikayeler mesela bu son 2-3 senedir artıyor. Ve yatırımcılar bu konuda çok daha dikkat ediyor. Yani eskiden gelir iyi bir pointken artık diyor ki hem geliri olsun hem iyi bir girişimci olsun ki ikisini birlikte yönetebilsin. Yani bir süreç olsun. Ama şey galiba kültür çok challenge ediyor. Yani ben geçen senelerle konuşuyoruz. Yemek mesela. Benim babam şef. Yani ve benim için yemek büyük bir eylem. Yani ben Urfalıyım yani. Hani benim için et de çok önemli. Buraya geldiğimde birkaç ay çok zorlanmıştım.
Birkaç gündür buradayım evet. daha. Ve hamburger yedim ya sadece. Ve aradım.
Çeşit yiyebilirsin. Onu ama yani hep
aradım. Aynı. Başka bir şey aradım yani evet. daha güzel yiyebileceğim. Ve bulamadım ya. Belki benim zamanım yoktur. Ya
çok kültür var. Bu arada o çok güzel. Yani mesela ben hiç Çinli, Tayvanlı... Yani Türkiye'de çok yediğim bir şey değil ve erişilebilir değil Türkiye Hı-hı. için. Ama burada çok şey denedim yani. Benim için iyi mutfaklar, kötü mutfaklar. Yiyebileceğim şeyler, zehirlendim de. Yani birçok şey yaşadım. Güzel bir şeydi. Yani tabii ki de sosyal devlet olmayışı da iyi bir challenge bu arada. Yani o kadar alışmışız ki bazı şeyler. Ya ben iki kez hastaneye gittim. Benim için süreç çok komikti yani. Abi, çok bilmediğim kesinlikle. Bir deneyim. Ama şey... Hepsi kolay çözülüyor.
Şimdi bu kadar fazla insan, bu kadar yeni teknolojiler burada denenirken ve acımasız olan bir yerde kompleks oluyor mu ya Ferhat? Hani ben yapabilecek miyim? İyi gidiyor muyum? Vesaire. Başkası nasıl? Bu yani bu kişiden kişiye değişen bir şey illa ki.
Bence ama olmuyor demek yalan olur.
Yalan olur değil mi? Ve herhangi bir yerde yalan
yani
olur.
Çarptığın, yani çarptığın, bence herhangi bir yerde burası ütopik şu girişimci çok.
Çok tabii.
Yani kolunu çarptığının, senin işini yapma oranı yüksek olan başka bir ülke çok zordur. Bir de girişimci olma oranı çok daha zordur. Yani ikisini ortak noktada tutmak kritik. Kendimi buna hep şey diye konuşuyorum. Yani bu girişimci bunu nasıl yapmış? Nasıl öğrenmek benim için kritik bir nokta? Bunu ben nasıl yapabilirim? Yani benim için 5'te uyanmak Bill Gates yapıyor diye benim için mantıklı olmayabilir. Yani bunu ben hayatıma nasıl entegre edebilirim? Buna bakıyorum. Bir de tabii ki de bence bizim iki ülke var ve iki kültür var. Onu bir araya getirme şeylerine çok bakıyorum. Yani çok iyi hikayeler var. İşte Kaan var, Udemy'den Eren var. Bunların ikisi iki şirket mesela. Hem Türk hem global. Bunlar beni geliştiren şeyler ve burada o kompleksi biraz daha şeyle aşıyorum. İyi örneklerle aşıyorum.
Çok teşekkür ederim abi gelip anlattığın için.
Ben teşekkür ederim.
Ve buradaki yardımların için de teşekkür ederim. Hani burada her şeyi sana sorduğum farkındayım.
Her zaman. Umarım bir gün Swipe Line'ı da burada görüyoruz, konuştuk bazı şeyler.
İnşallah diyelim ya. Var güzel yani, gerekiyor bence. Güzel burada bir
pazar
öyle bir şey.
Ve heyecanlı bir pazar girişimciler için.
Çok teşekkürler izleyip dinlediğiniz için. Ya Ferhat gibi harika insanlar gelmeye devam edecek bu programa. Hatta güzel sürprizler de var diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz.